Ayrım 23, sayfa 230. 9. Yahşi Han'da hummalı taşıma. Mehmet Şeref de ileride büyük taarruza hazırlanan Türkiye'nin kadınlı erkekle nasıl çalıştığını anlatırken Ankara-Sivas yolunun geçtiği Kızılırmak kıyısında bir istasyon olan Yahşi Han'da gördüklerini anlatıyor. Sol tarafta Dekovil boyuna yığılmış 100.000 çuval şimdi size düşman karşısında evladınıza neler götürdüğünü gösterir. İşte bir Türk köylü kadını karnısındaki eşyayı yere yığarak bu çuvalları taşıyor. Sağdaki müthiş yığın beyaz ve elikten geçmiş ekmeklik un ile doludur. Berikilerde ise Anadolu'nun güzel Kayseri'nin nefis ve güzel kokulu pastırmaları, kuru fasulye, pek bol ve Malta patateslerine lezzet itibariyle üstün gelen patates ve gıda kuvveti yüksek olan mercimek. Beride sırasıyla dizilmiş tenekelerde kavurma doludur. Ortadaki çuvallar ise Keski'nin, Kırşehir'in, Nevşehir'in, Ürgüp'ün âlâ kuru üzümlerini, kayısı, zerdali kurularını ihtiva ediyor. Millet cengine Türk, devesiyle, kanısıyla hiç dinlenmeyerek bütün bu aziz Türkiye'nin feyizli topraklarında yetişen nefis yiyecekleri taşıyor, taşıyor, taşıyor. Sonra, bu kadın, bu Türk anası, yere indirdiği eşyayı Dekovil'e yükleterek hiç dinlenmeden geriye koşuyor. 3 gün sonra, yalnız 1 gün içinde babası cenge gitmiş torununu 1 hafta 15 günlük ihtiyacını hazırlayarak yavruları daha ihtiyar komşusuna emanet eyledikten sonra şimdi bu dişi arslan Kızılırmak'ın ötesine geçmiş. Ta cephenin ortasında fakat bu defa cihan tarihiyle başlayan Türk tarihini dirilmiş, yükselmiş olarak görüyorsunuz. Çünkü işte düşman saflarında gedikler açan topçunun arkasında o hiç kılını oynatmayan, gözünü kırpmayan Türk kadını bindiği kağnanın içinde kudretli mermiler dolu cephane sandıklarını taşırken biraz daha fazla yardım etmiş olmak için de arabasının üzerinde yeri kalmayan bir sandığı da sırtına sararak top mevziğinin yanına bırakıyor. İşte Anadolu'daki harbin bütün manası budur. Mehmet Şeref Hasan Dede köyünde gördüklerini ise şöyle anlatıyor. Bu köyün çocukları melun düşmanın kafasını ezmeye koşarken gelinleri de kanılarını kaparak gece yarıları yollarda bir kazaya uğrayarak sakatlanan otomobillerdeki cephaneleri taşımışlar ve orduya yetiştirmişlerdir. Bizzat şahidi olduğum bir vakayı nakledeyim. Sakarya Melhame-i Kübra'sında, Melhame-i Kübra büyük kanlı savaş demek olup Sakarya Savaşı için kullanılmaktadır. Bu Yahşi Han'da ilahi Türk köylüsüyle birlikte çalışıyordum. Kudurmuş düşmanın son umutsuz hücumlarını altın yürekli tunç simalı Türk köylüsü kırarken bir gece yatsı vakti Hasan Dede köyünün ilerisinde Kızılırmak'la Yalçınkayı arasında 100 metrelik gayet dar ve tehlikeli yolda gayet kudretli dağ topu mermileri yüklü otomobiller saplanmış kalmıştı. Yol tıkanmıştı. Geçmek ihtimali yoktu. Köye koştum. Vakayı başıma üşüşen ninelere, dedelere, gelinlere, kızlara anlattım. Ay ışığında demirleri arkasında parlayan, ellerindeki çapa, kürek ve kazmalarla yola çıkan bir taburla beraber otomobillerin saplandığı noktaya geldim. Bu surette yarım saat sonra otomobiller kurtarılmış ve ulaşım başlamış olduğundan ben de Yahşi Han'a inmiştim. Cephaneyi yerine yerleştirdikten sonra tekrar hayvanlar madene dönerken ne gördüm biliyor musunuz? Allah'ım! Bu büyük milletin halkına tecavüz eden mutlaka yıldırım süratiyle yerin dibine geçer. Yol, o dar yol, sabaha kadar tesviye edilmiş ve Kızılırmak'ın oynak cilveleriyle bozulan yan tarafı da mükemmel granit taş yığınlarıyla döşenmişti. İşte bu kadınlardan oluşan kafiliye bunu ben söylemedim. Cahil, Türk köylüsünün öyle ezeli ve yaratılıştan gelen bir irfanı vardır ki, onun yaptığı işlerin önünde zaten ben daima küçüklüğümü hissederek yorgun ayağında sürüklediği çarığın ipini hürmet ve zevkle öpmek isteğiyle kavruluyorum. Mehmet Şeref, Büyük Millet Meclisi arkasında Türk köylüsü, Yahşi Han'da canlı bir faaliyet. İleri, sayı 1483, 19-3-1922, ayrıca Kaplan ve devamı sayfa 806-809. 10. Nurettin Peker anlatıyor. Değirmene gider gibi. İnebolu ve Kastamonu Havali Komutanı Peker o günlerde cepheye silah taşımacılığının gerekçesini anlatıyor. İnebolu'ya gelen motor ve vapurlarla çok miktarda cephane ve eşya çıkarılmış, boşalan ambarlar bunlarla yeniden dolmuştur. İnebolu ve Kastamonu menzil kumandanları mülki makamlarla birleşerek hasat ve harman nedeniyle bir süre kullanılmamış motorsuz taşıtlarla birlikte eşek, at, katırların da İnebolu'ya getirilmesine ve yollar kapanmadan karlı dağların aşılmasına karar vermişlerdir. Vali Rıfat Bey bu işleri telgraf makinesi başında izlemeye başlamıştır. Bütün bağlı yerleri ve ilçelere Vali Rıfat imzasıyla 9 Kasım 1921 günü gayet acele kaydıyla şu telgraf çekilir. İnebolu'da çıkmış olan külliyetli miktardaki topçu ve piyade cephanesinin büyük bir hızla cepheye yetiştirilmesi lazım gelir. Şimdiye kadar kullanılmamış olan dört tekerlekli arabalarla at, merkepler, katırların hemen İnebolu'ya ulaştırılması ve sevkiyat miktarından peyderpey bilgi verilmesi önemlidir. Bu emir karakollara da bildirilir. Jandarmalarla bekçiler köylere dağılırlar, emri yayarlar. Bundan sonrasını Nurettin Peker'den dinleyelim. Artık Türk köylüsünün tarla ve değirmen yolu gibi hayati ve zaruri saydığı İnebolu-Ankara yolu taşıt araçlarıyla dolmuştu. Bununla beraber köyler dağınık, yollar patika, telefon yok. Sonbahar yağmurlarından her taraf çamur olduğundan tabii gecikmeler olmuştu ki kar kış bastırmıştı. Yol boylarında kar altında cephane taşıyan kadın erkek kafileden hayvanı zayıf, kendisi zayıf olanlar birbirlerine yardım etmişlerse de yollarda, hanlarda soğuktan donanlar olmuştu. Kafileler arasında donanların cephanesi diğer arabalara bölünerek boşalan araba veya hayvanlarla kahraman şehidin cenazesi köyüne gönderilir, uzak köylerden ise yola yakın herhangi bir köyün muhtarlığına veya imamına teslim edilirdi. Böyle olmakla beraber zafer kervanının yola devam ettiği görülürdü. Yürekler acısı bu haller barış zamanındaki tek hadiseler gibi olağanüstü tutulmaz, sanki siperde vurulan Mehmetçik gibi tabii ve mübarek sayılırdı. Bu ölümün sebebi, sorumlusu aranmaz, hatta milli dava uğrunda Allah'ına kavuştuğu için kıvanç duyulurdu. Yas tutulmaz, ancak bu meçhul kahraman analar için milletçe yas tutulurdu. Peker, İstiklal Savaşı resim ve vesikalarla İnebolu, Kastamonu ve Havalisi Deniz ve Kara Harekatı, sayfa 396. İnebolu'dan Kastamonu'ya yük taşıma olayına tanık olanlardan biri de 1 Kasım 1921'de İnebolu'da İngiliz tutsaklarla değiştirilen ve 4 Aralık günü buradan Ankara'ya hareket edecek olan Malta tutuklularından Rauf Bey'dir. Ankara hükümetinde Ulaştırma Bakanlığı'na, daha sonra da Başbakanlığa getirilecektir. Köylerden arabasıyla İnebolu'ya gelmiş olan 60 yaşlarında bir köylü kadın elindeki öven diresine dayanmış ve boynu bükük olarak depodan sorumlu yüzbaşıya, "Oğlum, benim oğlum da cephede. Ben hem onun çoluk çocuğunu besleyeceğim hem de onlara cephane yetiştireceğim. Kocam Çanakkale'de şehit," diyebilir ve yaşlı gözlerini başındaki çarı ile silmeye başlar. Yüzbaşı, "Peki anacığım, ne istiyorsan söyle," deyince, "Ay oğul, arabamın yarı yükünü cephane, yarı yükünü de tüccar eşyası yükleyeyim, her iki vazifemi de yapayım," yanıtını verir. Sorumlu düşeceğini düşünen yüzbaşı bir an duraklar. Rastlantıyla oradan geçmekte olan Rauf Bey ile bir paşa bu konuşmayı işitirler. Derin bir duygu ile dolan Rauf Bey araya girer, hakemlik yapar. Ananın isteğini yerine getirmesi için yüzbaşıya cesaret verir. Kadının dediği olur ve o dua ede ede yola çıkar. Peker, İstiklal Savaşı, nokta nokta, sayfa 385. 11. Seydi Lerli Şerife Bacı'nın herkesi ağlatan özverisi. Nurettin Peker, İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane ve erzak taşırken Kastamonu şehrinin yakınındaki kışlada kar ve tipi nedeniyle donarak ölen Şerife Bacı'nın öyküsünü, Kastamonu kışla önünde donan kahraman Türk anısı başlığı altında şöyle anlatıyor. 1921-1922 kışı çok olmuştu. Ankara yolundaki dolu kafileler arasında tabi sayılan don hadiseleri yalnız kendi çevrelerinde birer destan olurken, bu hadise kahramanlarından bir tanesi şehrin kapısı sayılan kışla önüne kadar gelmiş, yani taşıdığı millet yükünü canı pahasına menzili maksuduna ulaştırmıştı. Bu hadise şehir halkının gözleri önünde cereyan ettiği için herkesi üzdü, ağlattı. O günkü vazifelilerden olup bugünün Kastamonu tüccarlarından Cemil Patlaban'ın anlattığına göre bu destan halk arasında hala yaşamaktadır. 1921 Aralık ayında birdenbire bastıran kar yolları kapamış, cepheye giden taşıt kolları geceye kalmadan yakın hanlara, köylere sığınmışlardı. Böyle fırtınalı bir gecede sabaha kadar yağan kar altında kalmalarının ara sıra olduğu gibi yine kara haberleri beklenirken, o gece kar tipisine rağmen vatan aşkıyla ancak Kastamonu kışlasının önüne kadar gelebilen cephane yüklü bir kağnı arabasının yanına ilk gidenin gördüğü acı manzara çok dehşetti. Hadiseyi görenin kışlaya haber vermesiyle menzil mıntıka müfettişi Osman Bey derhal merkez kumandanlığı askeri inzibat posta başı muavini, devrekhaneli Cemil ve Beşiktaşlı Rıfat Çavuşları mahalline koşturmuştur. Her nasılsa kafileden geri kalmış genç kadının cephane yüklü kanısı ile yorgun argın bir halde ancak kışla önüne kadar gelebildiği ve şehre girmek nasip olmadan şose kenarında sabaha karşı donduğu anlaşılmıştır. Öküzleri geviş getiren bu kağnı arabasındaki kıymetli yükü korumak için üstüne yorganını örten bu genç kadının bir elinde övendire, kollarını gererek yorganın üzerine abanarak kaldığı vazifeliler tarafından görünmüştür. Rıfat Çavuş öküzleri koşarken Cemil Çavuş da şehidin üzerindeki karları süpürmüş ve her ikisi de gözyaşlarını dökerek kollarından ve bacaklarından tutarak kaldırırlarken yorganın altından birdenbire çığlığı basarak ağlayan bir çocuk sesi işitilince şaşırmışlar. Ve şehit anayı yana çekip hemen yorganı kaldırmışlar. Gördükleri şaheser tablo şu olmuştur. Otlara sarılı top gülleleri arasına yerleştirmiş çulların içinde kundaklı bir kız çocuğunun dondan kurtulduğu ve müdahale üzerine uyanarak meme için ağlamaya başladığıdır. Cephanesi ve yavrusu uğruna kendini feda eden bu kahraman anayı ve yavrusunu arabaya yerleştiren çavuşlar baş başa ağlaşarak gün doğarken yola düzüldüler. Öküzleri aç ve zayıftı, çekemediler, çavuşlar koşuldular, öküzlere yardım ettiler. Bu mukaddes ve muazzam yükü gurur ve iftiharla fırka dairesinin önüne kadar çektiler. Kumandan ve maiyeti arabanın başına geldiler. Bir dakika ihtiram sükutu yaptıran kumandan Osman Bey, bu hazin tablo karşısında gözleri yaşararak, ''Türk kadını dünyada emsali bulunmayan kahraman bir anadır. Öyle bir anadır ki, tarihte nice kahramanlar, cihangirler doğurmuştur.'' Arkadaşlar, milli mücadeleyi kazanacağımızın en büyük misali işte önümüzde, biri ölü, biri diri yatıyor diyebilmiş ve teessüründen daha fazla konuşamamıştır. Yavruya süt anası ve ölüye belediyece kefen vesaire masrafı temin edilerek Kastamonu muhitini iyi bilen Cemil Çavuş, ananın hüviyetini tespite memur edilmiştir. Cemil Çavuş, şehidin alaca önlüğünden ve başındaki çarından köyünü keşfederek hanları dolaşmış ve Seydilerli köylülerini bularak getirmiş göstermiştir. Onlar da tanımışlar, ağlaşmışlar ve bu şehit ana ile yavrusunu göğüslerine basarak köylerine götürmüşlerdir. İstiklal Savaşı'nda adları sanları belirsiz ne analar ve babalar ne yavrular vardır ki cephane taşırken yol boylarında ölmüşler ve fakat nüfus kütüklerine formalite icabı eceliyle köyünde vefat kaydı ile işaretlenmişlerdir. Fakat bunlar Türk şairlerine birer ilham kaynağı olmalıdır. Henüz ismi tespit edilemeyen bu aziz Türk kadınının bugün kendi gibi bir ana olan yavrusu da acaba hangi kahramanları doğurdu? Ey isimsiz, belirsiz kahramanlar! Siz sağ iken vatan var olacaktır. Peker, Ankara yolunda donan ve ölen kimlikleri belirsiz kalan nice kahraman kadınları olduğuna işaret ederek bunları saygıyla anmanın ve temsil edici anıtlarını dikmenin yaşayan Türk kadınları ve herkes için bir görev olduğuna işaret etmektedir. Peker, İstiklal Savaşı, sayfa 379. Mustafa Eski'ye göre Şerife Bacı'nın yavrusu birkaç aylıktır. Mustafa Eski, Kastamonu basınında Milli Mücadele'nin Yankıları, sayfa 78. Şerife Bacı'nın kızıyla ilgili olarak Nurettin Peker kitabının mütercimlerdeki nüshasına kendi el yazısıyla düştüğü notta şu bilgiyi veriyor. Adı Sıdıka'dır. Genç yaşında çocuksuz olarak ölmüştür. Erol Mütercimler, Bu Vatan Böyle Kurtuldu, sayfa 373. Kastamonlu bazı aydınlar bebek Sıdıka'nın bir subay tarafından evlatlık edinildiği, en son Eskişehir'de olduğunun haber alındığı bilgisini vermektedirler. Şerife Bacı'nın kızıyla ilgili olarak Nurettin Peker kitabının mütercimlerdeki nüshasına kendi el yazısıyla düştüğü notta şu bilgiyi veriyor. Şerife Bacı'nın herkesi üzen şehitliği öğrenilince Vali Rıfat Bey ikinci bir emir yayımlamıştır. Valinin bu acele emrinde bütün ulaştırma araçlarının İnebolu'ya gönderilmesi emredildiği halde gelen araçların pek az olduğu, bu durumun cephane ulaştırmasının hızla yapılması konusundaki olağanüstü önemi takdir etmemek olduğundan üzüntü verdiği bildirilmektedir. Nihayet bir haftada 600 arabanın mutlaka İnebolu'ya sevk edilmesi ve sevkiyattan her gün bilgi verilmesi istenmekte, zayıf hayvanlar ile kimsesiz kadınların gönderilmemesine bilhassa dikkat edilmesi ve bu süre içinde istenilen arabaların bütünüyle gönderilmemesi sorumluluk gerektireceğinin jandarma dairesi ile köy muhtarları ve diğer gerekenlere bildirilmesi önemli tavsiye edilmektedir. Nurettin Peker, İstiklal Savaşı, sayfa 396-398. Daha kısa bir özet, Kastamonu İl Yıllığı 1973, sayfa 16. Peker, Sakarya Zaferi'nden sonra ilan edilen genel seferberlik üzerine Kastamonu'ya bağlı deniz iskelelerinde faaliyetin arttığını, bu iskelelerin başında gelen İnebolu-Ankara ikmal yolunda işleyen mekkare, yük hayvanı, kağını, öküz arabalarının yerine dört tekerlekli atlı araba kolları ve Hilal-i Ahmer'in öküz arabalarından yararlanıldığını belirtmektedir. Peker, İstiklal Savaşı, sayfa 379. İnebolu-Ankara yolu bu yükün taşınmasını kaldıramaz duruma düşünce deniz araçlarıyla getirilen yük Samsun'a boşaltılmıştır. Kemal Koçer, Kurtuluş Savaşları'nda İstanbul, sayfa 195. 12. Yakup Kadri'nin kaleminden, Milli Dram. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İnebolu'nun Yunanlıların Kılkış ve Averof gemileri tarafından bombalandığı 9 Haziran 1921 tarihinde henüz 9 yaşlarında olan İnebolu Nevzat Çelikel'in sonradan yazdığı bir yazıyı naklediyor. Bin bir müşkülatla kayıklara boşaltılan ağır cephane sandıkları, günlerce açlık ve uykusuzlukla mücadele eden kahramanların omuzlarına yüklenecek, oradan soluk benizli, yalın ayak 10 yaşına bile basmamış kız ve erkek köylü çocuklarının sürdüğü, cefakar ve mecalsiz öküzlerin çektiği kanı arabalarına yüklenecektir. Dumanlı dağ başlarında yabani meyve ve otlarla beslenen bu kahraman Türk çocukları, bu cephaneyi Ankara'ya, ölmez ve kahraman Mustafa Kemal'in Tunç ordusuna teslim edecektir. Şimdi gözlerimizi sahile çevirelim. Bakınız, 5-6 yaşlarındaki çocuklar, analar, babalar, tertemiz sakallı dedeler, memleket aşkıyla parlayan bakışlarla sahildeki kayıklara doğru yürüyor. Yakup Kadri yazısında İnebolu'dan Ankara'ya giderken kendi gördüklerine de yer veriyor. Bu yollarda kah cılız mandalarını ite kaka adeta kendi gücüyle sürükleyip götürdüğü kanlı arabaları içinde, kah alnından terler dökerek iki büklüm olarak kendi sırtında top mermileri, cephane kasaları taşıyan köylü kadınlar artık destani bir edebiyatın alegorileri olmaktan çıkıyor. Alegori, simge. Bu yollarda milli dram dediğimiz şey, uzun ökçeli ayakkabılarını ellerine alıp ipek çoraplarını ve onların içindeki ipek gibi nazik taban derilerini dele deşe yürüyen, kimi asker karısı, kimi mektep öğretmeni şehir kızlarımızın fizik ıstırabında elle tutulur, gözle görülür birer realite haline geliyordu. Ve işin asıl ulvi tarafı, ne o mermi taşıyan köylü kadınlarımızın, ne taban derileri kanaya kanaya yürüyen şehir kızlarımızın, ne de bu genç subaylarımızın yüzlerinde herhangi bir şikayet eseri görülmemesiydi. Tam aksine, hepsi de bir göçü, bir gurbet seferini andıran bu yolculuğu adeta büyük bir şevkle ve neşeyle yapar gibiydi. Alışılmış ölçülere göre bir hidemat-ı şakka mahkumu gibi, acıma hissi vermesi lazım gelen köylü kadınlarındaysa, yalnız saygı telkin eden bir insanüstü kudretin mahabeti vardı. Hidemat-ı şakka, zor hizmetler. Mahabet, ululuk, azamet. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 86. İnebolu Kastamonu yollarında köylü kadınları pek çok zorluklara katlanarak kanı kollarında görev alırken bu yollardan geçen kentli kadınlarla karşılaşıyorlar mıydı? Ve bu durum onlarda nasıl bir duygu uyandırıyordu? Bu soruya 1. İnönü Savaşı'ndan sonra bu yoldan geçen Hüseyin Suat bir manzumesinde yanıt vermiştir. Şair bu yollarda yüce levhalar, mahzun sahneler, bozuk yollarda erkekten kadından bin katar gördüğüne, öküzlerle birlikte yük çeken çok yaşlı gördüğüne yemin etmektedir. Bir sabah Ilgaz Çamlı Dağı'nda soğuktan donmuş orta yaşlı bir kadına rastlamıştır. Başında köylüler birikmiştir. Kadın bir mermiyi sımsıkı hala kucağında tutmaktadır. Şairin birlikte yolculuk yaptığı güzel şık bir kadın vardır. Yıkık köylerdeki sefaheti gördükçe ağlamaktadır. Kadınlar ve kızlar yalın ayak çıplak top çekerken bu kadına "sen de inşallah bizden beter olursun" diye beddua etmektedirler. Bunu duyan kadının vicdanı ürperir. Koşarak ipin bir kenarından tutar, onu gerer. Hepsi bu katılıma çok sevinirler çünkü istekleri olmuştur. "Şükür Allah'a, sen de bizlerden oldun" derler. Fevziye Abdullah Tansel, İstiklal Harbi'nde Mücahit Kadınlarımız, sayfa 72. Bu saptama Anadolu köylü kadının, kent kadınını nasıl mücadelenin içine çektiğini anlatması bakımından dikkate değer. Yakup Kadri o günlerde 6 Temmuz 1921 yayımlanan Ilgaz'ın Eteğinde adlı yazısında da ulaştırma kollarına kısaca değiniyor ve şöyle diyordu. O sırtında mermi sandıkları taşıyan kadınlara, o mühimmat dolu arabaları çeken çocuklara bu yollarda sık sık rast gelinmektedir. Anadolu Türkü'nün günün birinde bu durumdan bezeceğini zannedenler yanılıyorlar. Bin türlü mahrumiyet ve meşakkat içinde yaşayan bu halkın yüzünde henüz ufacık bir yorgunluk belirtisi bile yok. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ergenekon Milli Mücadele Yazıları, sayfa 54. Yakup Kadri'nin bu gözlemleri öyküleştirilerek kısmen Turgut Özakman'ın kitabına da yansımıştır. Şu Çılgın Türkler, 25. Basın Bilgi Yayın Evi, sayfa 92. 13. Samsun yollarında. Milletin malı bana emanettir. Bir cephane taşıma işine de Fahrettin Erdoğan tanıklık etmektedir. Fahrettin Bey Kars Türkiye'ye kavuştuktan sonra mebus olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katılmak için Samsun yoluyla Ankara'ya gelmektedir. Samsun'dan 4 yaylı araba tutularak yola çıkılmıştır. Çakallıhan'a geldiklerinde Pontus Harekatı da başlamıştır. Dağlardan silah sesleri gelmektedir. Sabahleyin Çakallı'dan kalkılır, Hacılar Dağı'na doğru çıkılırken ormanlık bir derinin içinde bir ağlama sesi duyulur. Kafilenin yanındaki jandarmalar koşar, dar bir boğazda bir çift manda, bir kağın arabası ve üzerinde 4 sandık merminin başında bir kadın ağlayıp durmaktadır. Fahrettin Bey'in bunu duyan eşi Zehra, arabadan atlayarak kadının yanına varır, niçin ağladığını sorar. Öğrenir ki mandalardan biri hasta olmuş, diğer arkadaşları bırakıp gitmişler, ormanların arasından da durmadan silah sesleri gelmektedir. Zehra Hanım öğrendiklerini eşine anlatır. Fahrettin Bey, arabayı bırak, mandaları önüne kat, seni beraber götürelim önerisinde bulunur. Fakat kadın, beyefendi, bunu nasıl bırakırım? Düşman Ankara'nın üzerine geliyormuş. 4 sandık cephane bırakılır mı? Bu milletin malı olup bana emanettir. Ya ölürüm yahut da götürüp cepheye iletirim yanıtını vermiştir. Kadının yanına 2 muhafız asker bırakılarak yola devam edilir. Dağın başına çıktıklarında kanlıların bir pınarın başına dinlendiklerini görürler. Bunlardan 2 çift öküzle 2 jandarmayı geriye çevirirler. Arkada kalmış olan kadın ve arabasıyla 4 sandık cephane gelip kafileye katılıncaya kadar beklenir. 4 sandık diğer arabalara paylaştırılır, kafileyle birlikte yola çıkılır. Arkadan da 8 ağır topun her birine koşulmuş 4'er çift manda gelmektedir. Erdoğan ve yanındakiler Çorum'a ulaştıklarında onlarla birlikte bütün kollarda Çorum'a gelip kavuşmuştur. Çünkü bunlar taşıma kolları tarafından birbirlerine devredilerek geceli gündüzlü yol almaktadırlar. Yunanlılar da Ankara'ya doğru yürüyüşe geçmişlerdir. Fahrettin Erdoğan, Türk Ellerinden Hatıralarım, sayfa 270.